Ayrım 43.
Sayfa 401. Her şey böyle boş, gülünç, anlamsız. Onun yanında her şey boş ve anlamsız. Herkes nasıl ağlıyordu? Bense burada çirkin hesaplar yapıyorum. Başkaları benim iğrenç düşüncelerimi öğrenseler ne derler? Saçma. Peki hayatta yapılması gereken nedir? Şu aynaya bak. Gövdem kocaman ama burnum küçücük. Kim demiş onu? Kamil Paşa mı? Haşmetli bir devlet adamının ilk meziyeti haşmetli bir burundur. Oysa bende yalnızca bu gülünç yelken kulaklar var. Kendisini sıkıcı düşüncelere sürükleyen yalnızlıktan kurtulmak için odadan çıkmaya, birisiyle gevezelik etmeye karar verdi. Hızlı ve sinirli adımlarla mutfağa girdi. Hizmetçi ocakta bir şey kaynatıyordu. Pencerenin camları buğulanmıştı. Muhtar Bey, "Bizim kız nerede Hatice Hanım?" diye sordu. Ömer Bey ile çıktıydı, cenazeye gidecekti. Muhtar Bey, "Daha gelmedi mi?" dedi. Sonra cevabı belli olan sorunun saçmalığına öfkelenerek mutfaktan çıktı. Nerede kaldı bunlar diye düşündü. Böyle bir günde gezip tozmayı düşündüğü için kızına öfkelendi. Sev, büyüt, başının tacı et, sonra gitsin o züppe kendini beğenmiş para delisi herifi seçip beğensin. Duvardaki Venedik manzarasına bakıyordu. Bu resmi kendisi almış, rahmetli karısı pek beğenmemiş ama duvara da asmışlardı. Karısını hatırlayınca hüzünlendi. Bir tek onu sevmiştim. O da bütün hayatım boyunca hafif hafif güldü bana, sonra aldı başını gitti. Şimdi de Nazlı beni bırakıp gidecek. Üstelik o sevimsiz, kendini beğenmiş herifle. Bari başka birini bulaydı. Refik'i hatırladı. Evet, mesela o. Bütün saflığına rağmen iyi niyetli ve temiz ruhlu biri. Refik'le yaptığı tartışmaları hatırlayınca güldü. Ama fazla saf. İnsan idealist olur, hatta böyle olmak gerekir ama bu kadarı da fazla. Tarım Bakanlığı'nın Refik'in kitabını yayımlamaya karar verdiği aklına gelince sevindi. Bakan galiba İsmet Paşa taraftarlarıyla iyi geçinmek için Muhtar Bey'in getirdiği delikanlının işini görmüştü. Refik bugünlerde de şu teşkilatçı yazar Süleyman Ayçelik'le görüşecek, galiba sonra İstanbul'a dönecekti. Süleyman Ayçelik ve Teşkilat Dergisi aklına gelince Muhtar Bey'in canı sıkıldı. Hayalperestlerden hoşlanmıyorum diye mırıldandı. Belki ben de şu görev umuduyla yanıp tutuşurken hayalperestlik ediyorum. Ben boş umutlar besleyen zavallı bir hayalperestim. Hele o cenazenin yanında hiçbir şeyim. Ölüm korkunç. Yaşıyorsun, uğraşıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Memleketin ve tarihin en büyük adamlarından biri oluyorsun. Sonra birden bitiveriyor. Ellerini iki yana açtı. Ölüm çok kötü. Ben de bir küçük karıncayım. Hele onun ölümünden sonra. Ah, konuşacak, dertleşecek kimse de yok. Birden aklına Hatice Hanım'la dertleşebileceği geldi. Umutla mutfağa yürüdü. Hizmetçi hala aynı tencereyle uğraşıyor. Elindeki kaşıkla kaynayan şeyin kıvamına bakıyordu. Muhtar Bey, ne kaynatıyorsun bakalım Hatice Hanım dedi. Hizmetçi sert bir sesle, dün sütlaç istediydiniz ya dedi. Aa, sahi sütlaç değil mi? Aman iyi pişir de dibi tutmasın. Hizmetçi gene aynı sert sesle, beyefendi size ne zaman dibi tutmuş sütlaç yedirdim dedi. Canım şaka ettim dedi Muhtar Bey. Bir şey yapmış olmak için buzdolabını açıp karıştırmaya başladı. Dolaptaki tabaklardan birini görünce kederlendi. Karısının ölümünden 3 ay önce almayı akıl ettiği bu tabak takımı evde tartışmalara yol açmıştı. Muhtar Bey başka şeylere, koltuklara, salonun eşyalarına, giyeceğe masraf edilmesinin daha doğru olduğunu söylerdi. Şimdi bütün bu tartışmaların saçma ve boş olduğu ortaya çıkmıştı. Ah ah, hayat, ölüm, her şey boş ve saçma diye mırıldandı. Buzdolabını karıştırdı, bir zeytinden başka hiçbir şeyi içi çekmedi. Zeytini yedikten sonra da susadı. Suyu içerken hizmetçiyle nasıl sohbet edeceğini düşündü. Kadının hızlı hızlı tencereyi karıştıran kaşıklı eline bakarak, "Demek hep böyle karıştırmak lazım," dedi. Hizmetçi gene asık bir suratla, "Evet, karıştırmak lazım," dedi. "Çok karıştırılırsa tadı kaçmaz mı? Sonunda şey olur, kıvamını bulmaz." Hizmetçi cevap olarak kaynayan sütlacın içinden çıkardığı kaşığı tencerenin kenarına sert sert vurdu. Sonra tencerenin kapağını gene aynı sinirli sert hareketlerle kapadı. Muhtar Bey pencerenin kenarına gitti. Buğulu camın üzerine parmağının ucuyla şekiller çizerken, ne diyorsun Hatice Hanım, koskoca Atatürk de öldü dedi. Hizmetçi, o büyük adamdı, göçüp gitti, hepimiz göçüp gideceğiz dedi. Muhtar Bey, ama bundan sonra ne olacak? İsmet Paşa bakalım ne yapacak, kimleri başa getirecek, ha ne dersin dedi. Aman beyefendi, ben o işlerden hiç anlamam ki bir şey söyleyeyim dedi hizmetçi. Gözlerinde bir an bir kıvılcım parladı, yüzü renklendi. Ben siyaset işinden anlamam da karışmam da. Siz nasıl mutfak işinden anlamazsanız ben de o işlerden anlamam. Evet evet dedi Muhtar Bey. Hizmetçinin öfkesini sevimli buldu. Mutfaktan çıktı. Salona girerken bütün sıkıntılarını unuttu. Hayatının değersiz olup olmaması da önemsiz gözüktü. Önemli olan yaşamam diye mırıldandı. Yaşıyorum, gülüyorum, konuşuyorum. Neşeyle bana verilecek görevi bekliyorum. Mutfakta sütlaç kaynıyor. İşte bu. 45. İnkılapçı yazarla. Refik kapının önünde duruyor, zile basmıyor, düşünüyordu. Ona diyeceğim ki, ona benim tasarılarımın özünü oluşturan biz bize benzeriz ilkesini önce söyleyeceğim. Sonra bu ilkeden yola çıkarak köyleri birleştirme, yolları ve merkez köylere birden zile bastı diyeceğim. Sonra en önemlisi ondan ne istediğimi söyleyeceğim. Süleyman Ayçelik, sizden istediğim, üzerinde anlaşmaya vardığımız bu noktalar çerçevesinde inkılapları ve genç devleti etkileyecek bir hareketin oluşturulması için bana yardım etmeniz. Bunu istiyorum sizden diyeceğim. Apartman katının kapısı açıldı. Etli, sağlıklı, yuvarlak bir yüz Refik'e gülümsedi. Demek sizsiniz. Hoş geldiniz. Kolay buldunuz mu burasını? Evet, evet kolay buldum efendim diye Refik mırıldandı ve bundan sonra teşkilatçı yazara hep efendim demek zorunda kalacağını düşündü. Paltonuzu verin bakayım dedi Süleyman Ayçelik. Oo, üşümüşsünüz. Çay var, yeni demledim. Koridorun ucundaki odaya. Durun durun ben geliyorum. Yüzünüzün böyle olacağını hiç düşünmemiştim. Hay Allah, bir tane askı bırakmamışlar burada. Birlikte kitaplarla dolu geniş ama alçak tavanlı bir odaya girdiler. Refik heyecanlandığını düşündü. Masanın üzerindeki kitapları inceledi. Gösterilen yere bir yazı masasının kenarındaki koltuğa oturdu. Masaya oturuyorum, kusura bakmazsınız değil mi dedi Süleyman Ayçelik. Çalışma masama oturunca daha iyi düşünürüm. Resmiyetten değil. İnsan o koltuklarda gevşiyor. Refik, tabii tabii rica ederim diye mırıldanıyor, gene kitaplara, duvardaki resimlere, kağıtlara, kalemlere, düşünen ve düşündüklerini açıklayan bir insanın araçlarına heyecanla bakıyor, anlatmaya karar verdiği şeyleri heyecandan yazara anlatamamaktan korkuyordu. Süleyman Bey çay getirmek için odadan çıkınca kendini toparlamaya karar verdi. Düşüncelerini son bir kere daha aklından geçirdi. Sonra duvardaki resimlerden birinde Atatürk'le İsmet Paşa'yı yan yana görünce duygulandı. Bu sırada odaya giren Süleyman Bey, Refik'in nereye baktığını görerek, ''Ölüm ne kadar kötü değil mi?'' dedi. Refik'in yüzüne bakmadan ekledi. ''Ama burada iyi bir şey de var. Cumhuriyet büyük kaybı ağır başlılıkla karşıladı. Telaşa ne olacak korkusuna kapılmadık. Bu büyük bir başarı. Kaç şeker istersiniz?'' Bir süre hayattan, ölümden, gençlik ve yaşlılıktan söz ettiler. Biri orta yaşlı, öteki gençliğin sonunda iki aklı başında erkeğin birbirlerini daha yakından tanımak için yaptıkları bir sohbete başlamışlardı. Süleyman Ayçelik İstanbul'da lisenin son sınıfında okuyan oğlundan söz etti. Mühendis olmak istiyor. Şimdi gençler tekniğe, mühendisliğe değer veriyorlar. Bizim zamanımızda herkes asker olmak isterdi. Ama siz asker olmak istemiyordunuz herhalde dedi Refik. Siz üniversiteyi yanılmıyorsam Moskova'da. Evet fakat şimdi bundan söz etmiyordum dedi Süleyman Ayçelik. Bizim oğlan mühendis olmak istiyor. Olsun bir sözüm yok. Hele sizden aldığım mektuplardan sonra bir mühendiste ne kadar ayrıntılı düşünme yeteneği olabileceğini de gördüm. Ama asıl bizim oğlanda heyecan yok. Bu beni biraz üzüyor. Acaba diyorum, inkılaplar gençliğe gereken heyecanı veremedi mi? Refik, evet, heyecan önemli bir şeydir, değil mi? Dedi. Önemli ama gençlikte. Refik, siz gençliğinizde heyecanlıydınız, değil mi? Dedi. Evet, evet, gençliğimde, dedi Süleyman Bey. Sinirli bir hareket yaptı. Ayaklarının yerini değiştirerek, şimdiki gençlik ama çok heyecansız. Heyecansızlıktan toplumdan uzaklaşıyorlar, dedi. Benim oğlanın yaşadığı toplumda ne oluyor hiç merakı, ilgisi yok. Elektrik aletlerine, makinalara meraklı. Radyo nasıl işler onu düşünüyor. Hoş, ben tekniğin ve sanayinin bize asıl gereken şey olduğunu savunuyorum ama gene de oğlumun böyle birisi olması canımı sıkıyor. Evet, orta çağın karanlığından kurtulmak için sanayi de gerekli, dedi Refik. Sonra yalnızca bir şey söylemek için konuştuğunu aklından geçirdi. Pedagojiyle hiç ilgilendiniz mi, diye birden sordu Süleyman Bey. Refik, henüz pek ilgilenemedim, dedi ve sözlerini bayağı buldu. Süleyman Bey, bizim gibi bir ülkede pedagoji şart, dedi. Siz o köylülerinizi nasıl eğiteceksiniz? Yalnız tasarılarınız için değil. Bu köylüler neyin, kimlerin kendilerinin iyiliğini istediğini bilmiyorlar. Refik konunun hiç beklemediği bir şekilde kendi tasarılarına geldiğini anlayarak, ben önce bazı iktisadi önlemlerin alınmasından yanayım, dedi. İyi ama ya köylüler bu önlemlere karşı çıkarlarsa? Bu yazdığım önlemlerin köylülerin karşı çıkacağı şeyler olduğunu sanmıyorum, dedi Refik heyecanla. Ben tasarılarımda... Evet evet, tasarılarınızı okudum efendim, dedi Süleyman Bey. Masanın bir gözünü açtı. Refik'in kendisine 10 gün önce bir aracıyla bıraktığı dosyayı aldı, bir kenara bıraktı. Ama bunlar nasıl uygulanacak? İşte sizinle bunu konuşmak istiyorum efendim, dedi Refik. Sonra kızarak, efendim dedim, diye düşündü. Ben bunları doğru bulmuyorum ki. Nasıl? Ben bunları doğru bulmuyorum. Siz Türkiye'yi köylü cenneti yapmak istiyorsunuz. Refik, köylü cenneti sözünün bir aşağılama olduğunu teşkilatçı yazarın sesinin perdesinden anlayarak, ben Türkiye herkes için cennet olsun istiyorum, dedi. Evet, mektuplarınızdan böyle bir isteğiniz olduğunu anlıyordum. Bunu herkes istiyor, söylüyor. Siz buna aydınlık diyorsunuz. Ama bu aydınlık kimin yararına gelecek? Köylülerin, halkın, fakir fukaranın mı? Güzel. Ama bu güzel şeyleri hangi yağ ile pişireceğiz? Kendi yağımızla. O da güzel. Bizde sanayi yok. Demek ki bu yağ tarımdan alınacak, tarıma geri verilecek, öyle mi? Bir bakıma. Ama burada inkılabın görevi bu düzenlemeyi yapmaktır. Köylüleri yeni ilkeler ışığında birleştirmek. Demek tarıma geri vereceğiz yağ, diye Süleyman Bey Refik'in sözünü kesti. Eskiden yapılanlardan bir farkı yok ki bunun. Oysa amacımız bu yağ ile sanayi kurmak olmalıydı. Benim ileri teknikli, çelişkisiz bir millet görüşümü düşünmemişsiniz. Oysa bunu mektuplarınızda düşündüğünüzü söylüyordunuz. Düşünüyordum, dedi Refik heyecanla. Düşünüyorsanız oradaki amacın sermayedarlarımızın bulamadığı sermayeyi devletin bulup bir sanayi yaratması olduğunu görmeniz gerekirdi. Devletçilik ilkesini siz yoksa başka türlü mü anlıyorsunuz? Ben de öyle anlıyorum, dedi Refik. Sonra neyi nasıl anladığının önemli olmadığını, önemli olanın memlekete aydınlık getirecek şu tasarılarının uygulanması olduğunu düşündü. Ben ona şu tasarılarımın uygulanması gerektiğini anlatmalıyım, diye mırıldandı. Süleyman Bey, devletçilik ilkesini siz de benim gibi anlıyorsanız nasıl olur da böyle düşünürsünüz, dedi. Eliyle masanın üzerindeki dosyayı göstermişti. Nasıl olur da bu anlayışla taban tabana çelişen bu köy cenneti anlayışına gelirsiniz? Refik, teşkilatçı yazarın sözlerinden kendi tasarılarının bazı ayrıntılarıyla yazarın bazı düşüncelerinin çeliştiğine karar verdi. Yazarın önemsediği bu çelişki Refik'e göre önemli bir şey olamazdı. Çünkü eninde sonunda ikisi de aynı inkılaba inanıyorlardı ve ikisi de iyi niyetliydiler. İyi niyet ve inkılap aşkı, bütün bu küçük ayrıntıların üstündeki dayanak olduğu için Refik, Süleyman Ayçelik'in sözlerini karşı çıkmadan dinliyor, ayrıntılara değil onun heyecanına dikkat ediyordu. Süleyman Ayçelik aralarında anlaşmazlığı su yüzüne çıkarmak için kitabında ve Teşkilat Dergisi'nde savunduğu görüşleri açıklıyordu. Düşüncelerini açıklarken kaşlarını çatarak sert sert Refik'e bakıyor. Hadi anlaşamadığımız noktayı göster bakalım diye düşünüyormuş gibi arada bir susarak bekliyordu. Görüşlerini uzun uzun özetledikten sonra mutfağa çay getirmeye gitti. Refik onun görüşlerini düşünmedi bile. Çünkü bunlar birkaç kere duyduğu, doğru bulduğu şeylerdi. Süleyman Ayçelik anlatırken Refik yalnızca onun hareketlerine, heyecanına dikkat etmiş. Evet, aydınlık gelecek diye mırıldanmış. Süleyman Ayçelik'in neden arada bir hırçınlaştığını merak etmişti. Teşkilatçı yazar elinde çay fincanlarıyla odaya dönünce gene aynı hırçın tavrı takındı. Bütün bu anlattıklarımı doğru bulduğunuzu söylüyorsunuz. Sonra ama bunlarla çelişen tasarılar yapıyorsunuz. Refik elinden geldiği kadar nazik olmaya çalışarak, ama ben hala çelişkinin nerede olduğunu görmüş değilim dedi ve gülümsedi. Sonra teşkilatçı yazarla aralarındaki ortak görüşleri, birbirlerine yazdıkları mektupları da hatırlatarak saymaya başladı. Süleyman Ayçelik Refik'in sözünü kesti. Ortak görüş dediğiniz şeyler yalnızca bir heyecan ortaklığıdır. Size aramızdaki çelişkinin nerede olduğunu söyleyeyim efendim. Siz inkılabın biricik gücünün devlet ve kadrolar olduğunu anlamamıştınız. Siz yalnızca köylülere bazı kolaylıklar sağlamayı, onları daha iyi şartlar içinde yaşatmayı, onlara modern dünyanın teknik olanaklarını götürmeyi tasarlıyorsunuz. Bunları en sonunda hepimiz istiyoruz. Ama siz önce ve yalnız bunları istiyorsunuz. Şunu anlamıyorsunuz. Bunlar hemen ilk adımda kendiliğinden olmaz. Önce devletin daha güçlenmesi, eski gücünü koruması ve bu güçle ilerlemenin önündeki engelleri yıkması gerekir. Önce devlet. Bizde devletin çok kendine özgü bir yeri olduğunu anlamamışsınız. Bizim kendimize özgü olduğumuzu ben hep düşünmüşümdür dedi Refik. Sesinin umutsuz olduğunu düşünerek korktu. Şaşkınlaşıyorum işte diye mırıldandı. Biz bize benzeriz dedi teşkilatçı yazar. Refik, evet ben de aynı şeyi savunuyorum dedi heyecanla. Öyle diyorsunuz ama köylülerin hayat biçimini değiştirmekten başka bir şey öneremiyorsunuz. Köylülerin hayatı çok kötü dedi Refik. Ben demir yolunda her şeyi gördüm. Birden Süleyman Bey ayağa kalktı. Soğukkanlı olmaya çalışarak gülümsedi. Oraya gittiniz ve onlara acıdınız. Onlara ben de acıyorum. Eskiden ben bir Marksist olmaya çalışıyordum. Ama sonra duygularıma yenilmemeyi öğrendim. Siz de öğrenin. O zaman yazacağınız şeylerin bir değeri olur. Bunları artık gizlemeye çalışmadığı bir kabalıkla söyledikten sonra yerine oturdu. İnkılap ve devlet o köylülere dayanarak yükselecek. Eğer duygularımıza yenilir, elde avuçta ne varsa onlara geri verirsek sanayiyi nasıl kuracağız? Sanayiyi kuramazsak çünkü emperyalizm bizi yutacak. Refik, evet çok kötü olur sanayi olmazsa dedi ve kendini iyice budala buldu. Hem bunu söylüyorsunuz hem de ötekini. İkisi birlikte olmaz. İlk önce yapılacak şey bir devlet sanayiyi kurmak. Bu hareket başlamıştı, durduruldu. Şimdi İsmet Paşa ne yapacak bilmiyorum ama bir devlet sanayii şart. Bunu da tarımdan yani sizin acıdığınız köylülerden sağlayacağız. Bari köylülerin üzerindeki ağ baskısı kaldırılsaydı diye söylendi Refik. Kendini bir daha budala buldu. Süleyman Ayçelik gülümsedi. Bunu inkılabın yapamayacağını biliyorsunuz. Bunu Bolşevikler yapmak ister ama onlara Türkiye'de hiç söz düşmüyor. Arkalarında kimse yok. O zaman onlar da en derin eleştiriyi yapıyorlar. Eski yoldaşlarına acıyormuş gibi gülümsedi. Sonra gene birden bir şeye sinirlenerek, ''İdealizm iyi şeydir ama bana kalırsa hayatta elle tutulur bir şey yapmak daha iyi bir şeydir.'' dedi. Öfkeli bir tavırla, ''Nereden geldik buraya?'' diye sordu. ''Evet, inkılap ağlara dokunamaz.'' ''İnkılap bunu yapamaz ha?'' diye mırıldandı Refik. ''Ama inkılap gene de bir şeyler yaptı.'' dedi Süleyman Bey. Tarımın vergilenmesinden vazgeçildi. Askerlikte eşitlik getirildi. Bir yol parası vardı. Onu da 2 yıl önce kaldırdık. O yol parası korkunç bir angaryaymış. Şunu biliyorsunuz herhalde. Yol parasını veremiyorlar. Sonra biliyorum efendim her şeyi biliyorum. İsterseniz dersimi de anlatın onu da biliyorum diye öfkeyle araya girdi teşkilatçı yazar. Bütün günahları biliyorum, bütün günahları benimsiyorum. Çünkü başka bir yolu olmadığına inanıyorum. Siz de eğer bir şey yapmak istiyorsanız, eğer devlete bir yararınız olsun istiyorsanız, günahları benimseyecek kadar cesur olmalısınız. Doğrusu günah da diyemem onlara. Devlet için yapılan hiçbir şey günah sayılamaz. Ama siz bu tuhaf, alışılmadık bakışınızla bu yapılanların bazısının günah olduğunu düşünüyorsunuz. Sonra işte bu yanlış tasarıları yapıyorsunuz. İnkılap nedir düşünün. İnkılap halkın hayrına olanları halka rağmen fakat halk için halka getirmek işidir. Refik birden, evet aptalın tekiyim ben diye düşündü, korktu. Bütün bu tasarıları hayatıma bir yön vermek için yaptım. Hayatıma bir yön ve amaç vermek için köylülere acıdım. Sonra işte bütün bunların saçma ve boş olduğu ortaya çıktı. Bir suçlu, toplum dışı bir yaratık, bir sapık gibi hissederek oturuyor, öne doğru büktüğü başını hafif hafif sallıyor, ayaklarının ucuna bakıyordu. Yanlış şeyler düşündüğüm, bir hayalci olduğum ortaya çıktı. Rus'u okudum. İstanbul'dan kaçtım. Köylülerin sefaletini gördüm ama yanıldım. İlk defa toplum dışı biri gibi hissetmeyi korkunç bulmuyordu. Bir şeyler yapmak istemiştim diye düşündü. Hala da istiyorum. Peki ne yapabilirim yani diyerek Süleyman Bey'e baktı. Sonra bu resmiyet dışı tavrından utanır gibi oldu. Benim gibi yapabilirsiniz dedi Süleyman Ayçelik. Refik düşündü. O ne yapıyor? Ankara İktisat Müdürü, devletin memuru. Ben de devletin memuru olursam yapılan her şeyi benimsemiş olurum. Buna karşı çıkarsam da hiçbir şey yapamam. Size iyi bir görev bulabiliriz dedi Süleyman Bey. Tarım Bakanlığı bu kitabınızı yayımlıyormuş. Bence yanlış ama önemli değil, bir hizmettir sonunda, iyi niyetinizi gösterir. İktisat Bakanlığı Sanayi Tetkik Heyeti'nde bir yer bulabilirsiniz. Belki ben de oraya geçeceğim. Çünkü biliyorsunuz ilk hedef devletin güçlü bir sanayi. Ah ben ne devlette olabiliyorum ne de ona karşı çıkabiliyorum diye inledi Refik. İşte bu doğru dedi teşkilatçı yazar. O da ilk defa hüzünlenir gibi olmuştu. Ama seçmeniz gerekiyor. Ya bizimle ya da bize karşı. Bize karşı olanları biliyorsunuz. Elinin bir hareketiyle sol göğsünü gösterdi. Bir anda komünistler. Onların hiçbir etkisi yok. Kimi de ne yazık ki hapiste. Aynı elle sağ göğsünü gösterdi. Öte yanda da serbestlik taraftarları, İş Bankası takımı, sahte liberaller. Ağoğlu Ahmet'in Devlet ve Ferdini okudunuz değil mi? Ama bizim teşkilat hareketini engelleyen ne onlar oldu ne de ötekiler. Bizi irtica ve inkılap düşmanları engelledi. Bir gecede dağıttılar bizi. O çok sevdiğiniz Ankara romanının yazarının nasıl Tiran'a yollandığını biliyor musunuz? Şimdi belki İsmet Paşa ile birlikte kaldığımız yerden işi sürdüreceğiz. Bize katılabilirsiniz. Refik şaşkınlaştı. Teşkilatçı yazar, şu koltuğa oturabilirsiniz der gibi söylemişti bunu. Onlara katılabilir miyim diye düşündü. Bütün bu heyecandan sonra bir devlet memuru olacağım. Bunun düşüncesini bile korkunç buldu. Hayır yapamam bunu dedi. Sonra ağzından kelimelerin nasıl döküldüğünü düşündü. Bir sessizlik oldu. Süleyman Ayçelik üzüldüm diye mırıldandı. Bir süre sustu. Oysa gençlikte bulamadığımız heyecan sizde var. Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz?